Ayrım 2. Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 16. Şanzelize'nin geniş bulvarları sabah gezintisine çıkmış Parislilerle, turistlerle dolup taşmıştı. Bütün kaldırım kahveleri doluydu. Alice sırtında ucuz bir çanta mağazasından aldığı sırt çantasıyla randevu yerindeydi. Avrupa'yı yürüyerek gezmeye çıkmış bir Amerikalıya benziyordu. Jane'in bu yüzleşme için o sabahı seçmemiş olmasını isterdi. Şimdi kara kara düşüncelere dalardı. Kendisi eve geldiğinde de keyfi bütün kaçmış olurdu. Bir süre onu yatıştırmaya uğraşmak zorunda kalacaktı. Jane'i düşünmeyi bırakıp kendini önündeki işe vermeye çalıştı. Rahmi'nin küçük terörist gruba para sağlayan dostunun kimliği konusunda iki olasılık vardı. Şiddeti politik ya da kişisel nedenlerle haklı gören zengin bir Türk olabilirdi. Bu durumda Alice düş kırıklığına uğrayacaktı. İkinci olasılık da Boris olmasıydı. Boris, Alice'in dolaştığı çevrelerde ihtilalci öğrenciler, sürgündeki Filistinliler, politik konferansçılar, kötü baskılı aşırı solcu gazetelerin yayıncıları, anarşistler, Maocular, Ermeniler ve militan et yemezler bir efsaneydi. Rus olduğu, batıdaki her türlü solcu eyleme para vermeye hazır bir KGB ajanı olduğu söylenirdi. Çok kimse onun varlığından kuşkuluydu. Özellikle de Ruslardan para sızdırmaya çalışıp da başarılı olamayanlar. Ancak Alice aylardan beri bir teksir makinesi alacak paraları olmadığından yakınan bir grubun aniden para konusunu ağzına almayıp birden garip bir güvenlik bilincine girdiklerini çok görmüştü. Bundan bir süre sonra da ya biri kaçırılır ya da bir yerde bir bomba patlardı. Alice'e göre Rusların Türklerinki gibi gruplara para verdikleri kesindi. Ortalığı karıştırmanın böylesine tehlikesiz ve ucuzunu kaçırmak istemezlerdi. Birleşik Devletler, Orta Amerika'da adam kaçıranlara ve katillere parasal destek sağladıklarına göre Sovyetler Birliği de bu konuda daha titiz olmazdı nasıl olsa. Bu tür işlerde paralar banka hesabında tutulmayıp telex havaleleriyle de gönderilmediğinden birinin parayı elden vermesi gerekirdi ki Boris gibi kişilerin varlıkları da buradan doğuyordu. Alice adamla tanışmak istiyordu. Rahmi saat tam 10:30'da sırtında pembe bir Lacoste gömleği, ayağında ütülü tertemiz pantolonuyla göründü. Çok kaygılı gibiydi. Alice'a şöyle bir bakıp hemen başını çevirdi. Daha önceden anlaştıkları gibi Alice adamı 10-15 metre geriden izlemeye başladı. Bir sonraki kaldırım kahvesindeydi şişman Pepe Gozzi. Sabah ayinine gitmiş gibi siyahlar içindeydi ki büyük bir olasılıkla gitmişti de. Kucağında iri bir evrak çantası vardı. Kalkıp Alice'in yanı başında yürümeye başladığından kendilerini gören biri bunun isteyerek yapılan bir hareket olduğunu anlayamazdı. Rami Arc de Triomphe'a doğru yürüyordu. Alice gözünün ucuyla Pepe'ye baktı. Adam Korsikalı bir hayvanın kendini koruma içgüdüsüne sahipti. Çevreye bir şey belli etmeden izlenip izlenmediğini kontrol ediyordu. Bir kere karşıdan karşıya geçerken, bir kere de köşedeki mağazanın aynasında. Alice, Rahmi'yi sever ama Pepe'yi sevmezdi. Rahmi içtenlikle ilke sahibiydi. Pepe ise tam karşıtıydı onun. Bu işi para için yasal iş dünyasında yaşayamayacak kadar aptal ve kaba olduğu için yapardı. Arc de Triomphe'un 3 sokak ötesinde Rahmi ara sokaklardan birine saptı. Alice ile Pepe de ardından yürüdüler. Rahmi karşıya geçip Hotel Lancaster'a girdi. Randevu yeri burasıydı demek. Alice görüşmenin barda ya da bir otelin lokantasında yapılmasını isterdi. Halkın arasında kendisini daha güvenlik içinde hissedecekti. Sokağın sıcağından sonra girdikleri mermer antre buz gibiydi. Alice titredi. Smokinli bir garson yan yan baktı Blue Jean'ine. Rahmi L biçimindeki lobinin ucundaki küçük asansöre biniyordu. Demek görüşme bir otel odasında olacaktı. Öyle olsundu. Alice Rahmi'nin ardından asansöre girdi. Pepe de arkasından sıkıştı. Yukarı çıkarlarken iyice gerilmişti Alice'in sinirleri. 4. katta asansörden indiler. Rahmi 41 numaralı odanın kapısını vurdu. Alice sakin ve ilgisiz görünmeye çalışıyordu. Kapı ağır ağır açıldı. Boris'ti karşılarındaki. Alice adamı görür görmez anlamıştı. Aynı zamanda hem bir zafer heyecanı hem de korkunun ürpertisini duyuyordu. Adamın ucuz berber elinden çıkma saçlarından ayakkabılarına kadar her tarafında Moskova damgası vardı. Sert bakışlarında, ağzının zalimce gerilmesinde KGB'nin o yanlış anlaşılmasına imkan olmayan stili okunuyordu. Rahmi ve Pepe'ye benzemiyordu adam. Ne yarık açık bir idealist ne de domuz bir mafya değildi. Boris karşısındakilerin üçünün de kafalarını paramparça etmekte bir an bile duraksamayacak taş yürekli profesyonel bir teröristti. ''Seni çok uzun zamandır arıyordum.'' diye düşündü Alice. Boris kendisini koruyarak bir an yarı aralık kapıdan gelenlere baktı, sonra bir adım geri çekilip Fransızca ''Buyurun.'' dedi. Bir dairenin oturma odasına girdiler. İçerisi iskemleler, sehpalar ve 18. yüzyıl işine benzeyen bir vitrinle çok zarif döşenmişti. Bir sehpanın üstünde bir karton Marlboro sigarası ile gümrüksüz mağazadan alınma bir şişe konyak vardı. Öteki köşedeki kapı yatak odasına açılıyordu. Rahmi'nin tanıştırması baştan sağ mı oldu? Pepe, Alice, arkadaşım. Boris geniş omuzlu bir insandı. Üzerindeki beyaz gömleğin kolları kıvrılmış, etli ve kıllı kolları görünüyordu. Mavi pantolonu dışarıdaki bahar havasına göre biraz kalındı. İskemlerin arkasına atılmış siyahlı kahverengili kareli ceketi pantolonuna hiç uymuyordu. Alice sırt çantasını halının üstüne bırakıp oturdu. Boris konyak şişesini işaret etti. ''Bir içki.'' Alice sabahın 11'inde konyak istemiyordu. ''Bir kahve lütfen.'' dedi. Boris sert ve düşmanca baktı Alice'e. ''Hepimiz kahve içeceğiz.'' diyerek telefona yürüdü. ''Herkesin kendisinden korkmasına alışkın.'' diye düşündü Alice. Kendisini eşitim gibi görmemden hoşlanmadı. Boris telefonu kapattıktan sonra Pepe'ye döndü. Fransızca ''Sizinle tanıştığıma memnun oldum.'' dedi. ''Birbirimize yardım edebileceğimizi sanıyorum.'' Pepe konuşmadan başını salladı. ''Boris'le ortak çok yanları var.'' diye düşündü Alice. İkisi de acıması ya da ahlakı olmayan güçlü ve zalim insanlar. Pepe Rus olsaydı KGB'ye girerdi. Boris Fransız olsaydı mafyada olurdu. ''Bombayı gösterin.'' dedi Boris. Pepe çantasını açtı. Çantanın içinde 30 santim kadar uzunluğunda ve 5-6 santim eninde sarımsı bir maddeden parçalar vardı. Boris yere çömelip parçalardan birine dokundu parmağıyla. Sarımsı madde kil kıvamındaydı. Boris kokladı. ''Bu C3 sanırım.'' dedi. Pepe başını salladı. ''Mekanizma nerede?'' ''Rahmi Alice'in sırt çantasında.'' dedi. ''Çantada değil.'' dedi Alice. Odada bir an sessizlik oldu. Rahmi'nin yakışıklı yüzüne bir panik ifadesi yerleşti. ''Ne demek istiyorsun?'' diye heyecanla sordu. Korkulu bakışları Alice'den Boris'e yine Alice'e kaydı. ''Ama sen dedin ki ben ona senin...'' ''Sus.'' dedi Boris. Rahmi sustu. Boris beklentiyle Alice'a baktı. Alice hiç de hissetmediği bir kayıtsızlıkla ''Bunun bir tuzak olacağından korktum, o yüzden mekanizmayı evde bıraktım.'' dedi. ''Bir iki dakikada burada olur, sevgilime bir telefon etmem yeterli.'' Boris bir an adamın yüzüne baktı. Alice de elinden geldiğince soğukkanlı olarak bakıyordu onun gözlerinin içine. ''Sonunda Boris tuzak olacağını neden düşündünüz?'' dedi. Alice kendisini haklı çıkarmaya çalışmanın savunmaya düşmüş gibi anlaşılacağını bildiğinden Boris'e ters ters bakıp omuzlarını silkmekle yetindi. Boris hala bakıyordu yüzüne sonunda. ''Ben telefon edeceğim.'' dedi. Alice ağzına kadar yükselen itirazı yuttu. Beklemediği bir gelişmeydi bu. Ne yaparsan yap umursamaz pozunu bozmadan düşünüyordu. Jane bir yabancı sese karşı nasıl bir tepki gösterirdi? Ya sözünü tutmayıp evde olmazsa? Onu kullanmaya kalkıştığı için pişmandı şimdi ama artık çok geçti. ''Çok tedbirli biriymişsiniz.'' dedi Boris'e. ''Siz de öyle. Telefon numaranız nedir?'' Alice numarayı söyledi. Boris numarayı telefonun yanındaki not defterine yazıp çevirmeye başladı. Sessizlik içinde bekliyorlardı diğerleri. ''Alo.'' dedi Boris. ''Alice tarafından arıyorum sizi.'' Alice belki de yabancı sesi yadırgamaz diye düşündü. Zaten böyle saçma bir şey bekliyordu. Kıza sen adres dışında hiçbir şeyi dinleme demişti. Ne diye sordu Boris. Şimdi ne söylüyordu acaba Jane? Evet öyle ama önemi yok dedi Boris. Alice mekanizmayı Berry Caddesi'nde Hotel Lancaster'ın 41 numaralı odasına getirmenizi istiyor. Yine bir duraklama. Evet iyi bir oteldir. Bırak dalga geçmeyi. Adama dediğini yapacağını söyle lütfen. Alice sanki zaten bir sorun çıkmayacağını ta başından beri biliyormuş gibi duruyordu. Teşekkür ederim dedi Boris. Sonra çok naziksiniz deyip telefonu kapattı. Alice sanki zaten bir sorun çıkmayacağını ta başından beri biliyormuş gibi duruyordu. Rus olduğumu biliyordu dedi Boris. Nasıl anladı? Alice bir an şaşırdı sonra durumu anladı. Dil uzmanıdır, aksanları iyi tanır. Pepe ilk defa ağzını açtı o sırada. Karıyı beklerken paraların rengini görelim hele. Pekala. Boris yatak odasına gitti. Adam içerideyken Rahmi Alice'e fısıltıyla böyle bir oyuna kalkışacağını bilmiyordum dedi. Alice yapmacık bir sıkılmışlıkla elbette bilmeyecektin dedi. Ne yapacağımı bilseydim bu bir güvence önlemi olmazdı değil mi? Boris büyükçe kahverengi bir zarfı Pepe'ye uzattı. Pepe zarfı açıp yüzer franklık banknotları saymaya başladı. Boris Marlboro kartonunu açıp bir sigara yaktı. Umarım Jane Mustafa'ya telefon etmek için beklemez diye düşünüyordu Alice. Ona mesajı hemen iletmesinin çok önemli olduğunu söylemeliydim. Pepe tamam dedi, parayı zarfa yerleştirdi. Zarfı yalayarak kapatıp sehpanın üstüne bıraktı. Dört adam bir süre konuşmadan oturdular. Eviniz ne kadar uzak diye sordu Boris Alice'e. Motosikletle 15 dakika. Kapı vuruldu. Alice kask atı kesilmişti. Pepe çabuk geldi dedi Boris kapıyı açtı. Kahveymiş diye yüzünü buruşturarak yerine döndü. İki beyaz ceketli garson kahve arabasını odaya soktular. Sonra doğrulup oturanlara döndüler. Ellerinde Fransız dedektiflerinin kullandığı D-MAP tabancası vardı. Biri kimse kıpırdamasın dedi. Alice Boris'in sıçramaya hazırlandığını fark etti. Neden yalnızca iki dedektif gelmişti acaba? Rahmi bir aptallığa kalkışır da vurulursa Pepe ile Boris silahlı adamların üstüne atlayıp yatak odası kapısı açıldı. Meslektaşları gibi silahlı garson giyimli iki dedektif daha içeri girdiler. Boris gevşedi birden. Yüzüne bir teslimiyet ifadesi çöktü. Alice soluğunu tutmakta olduğunu fark etti. Her şey sona ermişti. Üniformalı bir polis amiri odaya girdi. ''Bir tuzak!'' diye bağırdı Rahmi. ''Bir tuzak bu!'' ''Sus!'' dedi Boris. Komisere döndü. ''Buna şiddetle itiraz ediyorum. Lütfen!'' Polislerden biri de eldivenli yumruğunu indirdi adamın ağzına. Boris dudaklarına dokundu. Sonra elindeki kan izine baktı. Blöf yaparak bu işten yakasını sıyırmasının güç olduğunu anlamıştı. ''Yüzüme iyice dikkatli bak!'' dedi polise. ''Daha göreceksin beni!'' ''Hain kim?'' diye bağırdı Rami. ''Bizi kim ele verdi?'' ''O!'' diye Boris Alice'i gösterdi. ''Alice mi?'' Rahmi kulaklarına inanamamıştı. Rahmi Alice'a baktı. Ağır bir yara almış gibiydi. ''Telefon'' dedi Boris. ''Adres.'' Bu arada içeri birkaç üniformalı polis daha girmişti. Komiser Pepe'yi gösterdi. ''Gotzi bu işte.'' İki polis Pepe'nin ellerini kelepçeleyip götürdüler. Komiser Boris'a bak, sen kimsin? Boris canı sıkılmışçasına, adım Jan Hoogt dedi, Arjantin yurttaşıyım. Zahmet etme dedi komiser yüzünü buruşturarak, götürün. Rahmi'ye döndü, ya sen? Rahmi kahramanca bir tavırla, benim söyleyecek bir şeyim yok dedi. Komiser başını salladı, kelepçelenen Rahmi kapıdan çıkartılıncaya kadar öfkeyle baktı Alice'e. Tutuklular asansörle teker teker indirildiler. Pepe'nin çantasıyla 100 franklık banknotlarla dolu zarf naylon torbalara konuldu. Bir polis fotoğrafçısı gelip sehpasını kurdu. Komiser Alice'e döndü. ''Otelin dışında bekleyen siyah bir Citroen DS var.'' dedi. Sonra duraksadı bir an. ''Efendim?'' Yine yasa tarafına geçtim diye düşündü Alice. Rahminin bu polisten daha çekici bir insan olması yazık doğrusu. Alice de asansörle indi. Siyah ceketi ve çizgili siyah pantolonu ile lobide duran otel müdürü, içeri bir grup daha polis girerken yüzünde donmuş bir ifadeyle bakıyordu. Alice güneşe çıktı, siyah Citroen karşıdaydı. Direksiyonda bir şoför, arkada da bir yolcu vardı. Alice de arkaya binince araba hareket etti. Yolcu Alice'a döndü, merhaba John. Alice gülümsedi. Bir yıldan beri ilk kez duyduğu gerçek adı bir garip gelmişti.
Nasılsın Bill?
Rahatladım dedi Bill. 13 aydır senden para isteklerin dışında hiç haber almadık. Sonra ani bir telefon gelip 24 saat içinde bir tutuklama ekibi göndermemizi istedin.
Bunun nedenini söylemeden Fransızlara dediğimizi yaptırana kadar göbeğimizin çatladığını tahmin edebilirsin. Ekip Champs-Élysées civarında hazır olacaktı. Ama kesin adresi bilmek için bir kadının telefon edip Mustafa'yı aramasını beklemek zorundaydık. Ve bütün bildiğimiz de buydu.
Alice özür dilercesine, ne yapayım ki, bunun başka bir yolu yoktu dedi.
Kolay olmadı bundan. Şimdi de bu kentte epey insana borcum var. Ama sonunda başardık işte. Şimdi söyle bakayım bana, değdi mi bari? Kimleri enseledik?
Rus olanı Boris'tir. Bill'in ağzı kulaklarındaydı.
Vay canına, Boris'i yakalattın ha. Şaka etmiyorsun değil mi?
Etmiyorum.
Aman öyleyse hemen koşup Fransızlar kimliğini öğrenmeden alayım herife.
Alice omuzlarını silkti. Onun ağzından bir şey kapmak herkesin harcı değil. Kendini davasına adamış biri. Önemli olan onu piyasadan çekmiş olmamız. Yerine yeni birini koymaları ve onunla ilişkilerini kurması için 2 yıl geçmesi gerek. Biz de bu arada işlerine epey sekte vurduk sayılır.
Hem de nasıl, müthiş bir şey bu.
Korsikalı silah tüccarı Pepe Gozzi, son 2 yıldır Fransa'daki bütün terörist eylemlerine silah sağlayan adam. Asıl sorguya çekmen gereken odur. Marsilya'da babası Meme Gozzi ile konuşmak üzere bir Fransız dedektifi gönder. Adamın ailesinin politik suçlara karışması fikrinden hoşlanmadığını öğreneceksin sanırım. Bir anlaşma öner kendisine. Pepe silah sattığı bütün siyasi kişilere, adi suçlara değil, karşı tanıklık yaparsa kovuşturulmayacağını söyle. Dostlarına ihanet sayılmayacağı için Meme bunu kabul eder. Meme kabul ederse Pepe de eder. Fransızlar yıllarca uğraşırlar ondan sonra.
İnanılmaz bir şey bu.
Bill aptallaşmıştı. Bir günde dünyanın en büyük 2 terörist teşvikçisini yakalattın.
Bir gün mü?
Alice gülümsedi. Tam 1 yıl sürdü bu iş.
Değerdi ama.
Genç olanı rahmi coşkun diye devam etti Alice. Bunları bir başkasına anlatacağı için acele ediyordu. Rahmi ile grubu 2 ay önceki Türk Hava Yolları bombalamasından ve ondan önce de bir elçilik ateşesinin öldürülmesinden sorumlular. Grubun tümünü ele geçirirsen yeterli kanıt bulabilirsin.
Ya da Fransız polisi onları itirafa ikna eder.
Evet, bir kalem ver de adlarıyla adreslerini yazayım.
Boş ver şimdi, elçilikte bütün bildiklerini anlatacaksın.
Ben elçiliğe gitmiyorum.
John, programı bozma.
Sana adları vereceğim, bu öğleden sonra bir trafik kazası geçirebilirim, gerekli bilgi elinde olsun. Eğer sağ kalırsam yarın sabah buluştuğumuzda bütün ayrıntıları anlatırım.
Neden ama?
Öğle yemeğine randevum var.
Bill gözlerini yuvarladı, istemeye istemeye, bunu hak ettin sanırım dedi.
Ben de öyle düşünüyordum.
Kiminle buluşacaksın?
Jane Lambert. Sen işi bana ilk verdiğinde listendeki adlardan biri de oydu.
Hatırladım. Ona yaklaşabilirsen seni Paris'teki bütün çılgın solcularla, Arap teröristleriyle, Baader-Meinhof çetesiyle ve avantgard şairlerle tanıştırabileceğini söylemiştim.
Dediğin gibi de oldu ama kıza da aşık oldum.
Bill oğlunun zenci bir milyonerin kızıyla evleneceğini duyan Connecticut'lu bir bankere döndü bir anda. Sevinmesi mi, şaşırması mı gerektiğini bilemedi.
Nasıl biri bu diye sordu.
Çılgın bazı arkadaşları olmasına rağmen kaçık değil. Ne diyeyim bilmem ki. Tablo kadar güzel, akıllı ve ihtiraslı. müthiş biri. Bütün yaşamım boyunca aradığım kadın.
Eh, kutlamanı benim yerime onunla yapmanı anlıyorum şimdi. Ne yapacaksınız?
Alice gülümsedi. Bir şişe şarap açacağım, iki biftek kızartacağım. Geçimimi terörist avlayarak sağladığımı anlatıp evlenme teklif edeceğim.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.